Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ma ba. Selamun ve rahmetullah. Evet, peygamberin hakikatinin açıklanması. Buraya geldik. Konumuzda genel itibariyle başlığı şöyle atmıştı. Fıtri özellik ve nefislerini terbiye edip alıştırmak suretiyle gaybı bilen insanlar. Buna ilaveten vahiy ve rüya hakkında bazı bilgiler verecek. Yani umumen diyebilirsin bu konu gaybı bilen insanlar hakkında. Yani mudrikul gaybiyat dediğimiz gaybiyatı idrak edenler. Yani bu insana muşkil bir bahis gibi gelebilir. Bizim zamanımızda da son derste de bahsetmiştim. Özellikle bu yani kendisini bu üç boyutlu dünyaya hapsetmiş olan insanlar bu konuları idrak etmekte, anlamakta zorluk çekiyorlar. Çünkü onlar için bu fizik ötesi alem yoktur. Yani bizim bu rasyonalistlerin hakim olduğu şu çağda, yani ateizmin hakim olduğu, sadece gözümle gördüğüme inanırım tam sözünün hakim olduğu şu çağda, elbette gözle görülmeyen ama aslen aklen idrak edilebilecek şeyleri inkar ediyorlar. Dolayısıyla umumen böyle bir çağda yaşadığımız için ve insanlığı bu böyle bir anlayış üzere terbiye ettikleri için gaybı idrak duyduğun zaman hemen burada yani kehanet vesaire gibi şeyler insan aklına geliyor. Ki böyle olması gerekmiyor. Tam bu illa da böyle olması gerekmiyor. Ha bu insanları, insanlığı yani şu zaman insanlığını çok ciddi manada bir cehalete düşürdü. Eskiler yani idrakları çok daha genişti, çok daha açıktı. Dolayısıyla birçok farklı ilimlerden de istifade edebiliyorlardı. Malumatların öyle diyeyim. Farklı malumatların istifade edebiliyorlardı. Ama bu maalesef bizim çağımızda işte o üç boyutlu aleme hasredildi. Buna kimisi çok akıllı olanlar, tamam bu tiplerin çok akıllı olanları buna bir dördüncü boyutu daha ilave ediyorlar. Zaman faktörünü, alemini ilave edebiliyorlar. Ve biraz yani anlayış alem, varlık alemi onlar için biraz daha genişliyor. Ama her haliyle bu çok hani kıt ve çok mahdut bir idrakı ancak mümkün kılıyor. Dolayısıyla yani bu bahis çok önemli. Geçen derste de söylemiştim. Hatta belki en önemli konulardan birisi. Şu bahis en önemli konulardan birisi diyebilirsin. Çünkü genel itibariyle İbn Haldun'un üzerine durduğu konu nedir? O sebepler. O sebeplerle meydana getirdiği netice. Yani sebep-musebep ilişkisi. O yani asıl konu bu. Dolayısıyla sen hani ilk dersleri bu yüzden çok durduk. Sebebi eğer görebilirsen ve sebebin işleyişini anlayabilirsen o sebebin nasıl bir musebbebe gideceğini anlarsın. Dolayısıyla bir nevi istikbale yönelik bir nazarın var olur. Yani en azından bir tahmin yürütebilirsin. Bu tahminin olacak olana çok yakın düşebilir veyahut da uzak düşebilir. Ama bir tahmin kudretin olur. Bu da kime lazım? Hususen yani karar mercisi olanlara lazım. Onun için aslen geçenler Allah razı olsun bir kardeş bir sordu dedi. Hoca sen bu dersleri niye yapıyorsun? Şu dersi niye yapıyorsun yani? Garip garip şeyler anlatıyorsun manasında. Yani işin gerçeği bu dersi hatırlarsın. Yani hatırlayanlar vardı. İlk derslerde izah etmeye çalışmıştım. Aslen bu dersin çıkış noktası neydi? Yani sahada karar mercisinde olan kardeşler İdrakları genişlesin. Çünkü kararla mükellefler, karar vermekle mükellefler. Tamam yani biz gibi değiller. Biz daha hani ben kendim için ve benim gibi ra'yeden olanlar. Yani biz itaat etmekle mükellefiz. Tamam biz itaat etmekle mükellefiz. Yani Allah Azze ve Celle dediği gibi ya eyyühellezine amenu atiyullah ve tiyurrasul ve ulil emri minkum. Bu bize hitap bu. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Biz itaat etmekle mükellefiz. Ama emir sahiplerine ondan önceki ayet hitap ediyor. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha ve iza hakamtum beyne en-nasi tahkumu bil adl. Allah size emrediyor. İnna Allaha ya'murukum. Allah size emrediyor. En tu'addul emanati ila ehliha. Birincisi, emanetleri ehline verin. Emanetleri ehline verin. Yani ehil olanları görevlendirin. Eğer siz raiyeyi idare etmekle mükellefsiniz. Madem ki siz bu işe soyundunuz, madem ki sen emir oldun, madem ki sen insanları idare edeceksin, ona soyundun. O zaman birincisi diyor, bak emrediyor Allah Azze ve Celle. İnna Allah'a ya'murukum. Allah size emrediyor muhakkak ki ve onu tekit ediyor. İnne ile. Muhakkak ki size emrediyor. Emanetleri ehline verin. O zaman sen bak, sen ehli belirlemekle mükellefsin. Sen ehil kimdir? Ehil olanı belirlemekle mükellefsin. Nasıl bir insan ehil olur bir göreve? Onu bilme mecburiyetindesin. Nasıl ehil olanı belirleyeceksin? Eğer ehliyet nedir? O konudaki ehliyet neyle hasıl olur? Ve o ehliyet nasıl kendisini gösterir? Ehliyetin etkileri ne olması gerekir? Eğer bunları ayırt edemezsen, bunları bilmezsen nasıl ehil olanı belirleyeceksin? Nasıl bu ilahi emre itaat edeceksin? Bir, وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ Adalet ile hükmetmeniz. İlahi emir. Adaleti ikame edeceksin. Adalet ikame edebilmen için bütün bu bahsettiğimiz konuları bilmen lazım. Yani vakayı idrak edebilmen lazım. Vakanın değişkenliklerini idrak edebilmen lazım. Şer'i hükmü idrak edebilmen lazım. Şer'i hükmün o vakada inzalini, yani nasıl uygulaman gerektiğini, tatbik edeceğini onu bilmen lazım. Çetin bir iş. Emirlik çetin bir iştir. Abi biz elhamdülillah itaat ediyoruz. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, emir sahiplerine itaat edin. Fe in tenazetun fi şey, bir şey düştü mü ihtilaf aranıza, o zaman ne? Rutulara olsun, Allah'a Resulüne onu döndürün. Tamam. Elhamdülillah. Ama emir sahiplerinin işi çetindir. Ha dolayısıyla aslen de hani şu dersi hani emir sahipleri için düşünmüştük. Tabii Allah razı olsun, bazı emir sahipleri buna icabet ediyor. Ama başka kardeşler elhamdülillah diye kardeşler de icabet ettiler. Artık herkes ne kadar alabilirse o kadar alacak. Tamam. Ama işin hakikati, yani burada o sebep musebep ilişkisini anlatma ve anlayışını sağlama noktasında ilk derecede yani başvurulacak kitaplardan birisi. Bununla böyle geçen derste de onu söylemeye çalıştım. İbn Haldun'un her şeysine katılmıyoruz. İbn Haldun da neticede bir hani bir fikir sahibi insan. Bazı fikirleri doğru, bazı fikirleri yanlıştır. Bununla beraber yine hatırlarsanız bütün bir ders yapmıştık. Sırf bu derste şunu izah etmeye çalışmıştım. Bizim ilk derecede idrak kaynağımız tam bu bahiste de, yani sebeple musebep arasındaki o ilişkiyi idrak etmekteki ve netice varmaktaki en başlıca kaynak İslam şeriatıdır. Tam bir ders sadece bunun üzerinde durduk. Hatırlarsanız belki işte şer'i maksatlardan bahsettik. Ondan sonra işte yani İmam Dehlevi ve Rahimullah'ın da sözünden de Allah'ın Azze ve Celle'nin emri dünyaya nasıl yani nazil olur veyahut da Allah'ın azmin var etmesi, daha ziyade öyle diyelim, Allah'ın azmin var etmesi dünyada nasıl gerçekleşir, bunun değişik suretlerinden, yani hallerinden bahsetmiştik ve onun netice olarak da şu neticeye varmıştık: Allah'ın azmin halk etmesi nasıl ise emretmesi de aynıdır. Dolayısıyla burada hani o anlattıkları o sebepler, sebep musebep alakalan ilişkilerini anladın mı? İşte emretmesi de öyledir. Dolayısıyla emir ilahi emir en büyük sebeptir neticeye varmak için. Dolayısıyla o zaman size demiştim, eğer sen hiçbir şeyi düşün, tefekkür etmeden, akletmeden işte vesaire, yani sırf yani ilahi emiri taklit etsem,
sünneti, yani ilahi emirin sünnet dahilinde taklit etsen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmışsa öyle yapsan, mota mot, hiç aklını çalıştırmadan. Hani seni insan yapan aklındır. İnşallah bugün daha iyi anlayacağız inşallah. Ama farz edelim ki aklını hiç kullanmasan, sırf yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taklit etsen seni cennete götürür. Kesinlikle. Tamam, bu yani İslam şeriatı böyle bir vesile. Allah azze ve celle yani o işte o senin ihtiyaç duyduğun o idrakı İslam şeriatına yerleştirmiştir. İslam şeriatına yerleştirmiş. Ki velev ki kendin idrak etmesen, sırf yani bir idraksız, bir kör bir taklit içerisinde sünnete sarılsan ve sünneti olduğu gibi tatbik etsen seni cennete götürecektir. Dolayısıyla ilk sebep şüphesiz İslam şeriatıdır. Tamam, yani o manada işte bazen de bunu hani izah etmeye çalışıyorum. İnşallah ne kadar anlaşılıyor, Allah'u alem. Ha şimdi bu konuda önce bir şeyden bahsetti. Nebi'den bahsetti. Tamam, yani mudrikul gaybiyat. Gaybı idrak edenler. Gaybı idrak edenleri bir başlıca şöyle bir taksim etmemiz lazım. Gaybı idrak edenler kimlerdir? Birincisi, gaybı idrak ederken, idrak edenlerden bahsederken kimden bahsediyoruz? İnsandan. Birincisi. Bizim konumuz insan. Şimdi insan sınıfını gaybı idrak edenler olarak taksim edeceğimiz zaman birincisi şöyle bir taksim etmemiz lazım. Bir, insan yani nebi, yani enbiya, nebiler. İki de nebiden gayesi. Tam taksim böyle olması lazım. Gaybı idrak edenler, nebiler ve nebilerden gayrısı. Tamam. Şimdi nebilerden bahsetti. Çünkü nebilerin yani gaybı idrak etmesi Allah Subhanahu ve Teala'nın gelen vahiyle oluyor. Dolayısıyla bu sadık, yani %100 mutlak surette sadık olan bir habere dayanıyor. Nebilerin gaybı idrak etmesi. Tamam. Dolayısıyla onların bu manada haber verdikleri, gaybiyattan haber verdiği hepsi nedir? Hepsi doğrudur. Hepsini tasdik etmekle sen mükellefsin. O senin imanın bak. O nebinin gaybtan getirdiği haberleri tasdik etmek, yani senin doğrudur demen, doğru diyor demesi, demen senin imanındır. Eğer onu, o gaybtan getirdiği haberleri eğer tasdik etmezse senin imanın yoktur. Onun için iman esas da nedir? Tasdiktir. Neyi tasdik ediyorsun? O insanın aslen özünde sen gibi. Aslında sen gibi. Ama onda bir özellik var. Onun özelliği nedir? O Allah Azze ve Celle'den haber alıyor. Vahiy alıyor. O vahiy de sana aktarıyor. O vahiy senin için gayb. Şimdi onu tasdik etmen, o ihbarında tasdik etmen senin imanındır. Niye böyle bir şeyle mükellefsin? Çünkü onun getirdiği haber %100 doğru. Mutlak surette. Doğrudur. Ha bunu tabii şimdi böyle olunca yani herkes bunu iddia edebilir. Nebi olduğunu ve senin de ona bak, sen ona mutlak surette itaat ile mükellefsin. Ama senin görmediğin, bilmediğin şeyleri sana haber veriyor. Akledemediğin şeyleri haber veriyor sana. Tamam, ama yine sen onu tasdik etmekle mükellefsin. O zaman onun bazı alametleri olması lazım. Delilleri olması lazım. Ha şimdi bir geçen işte derste çok bahsettiği alametleri vardır. Yani kendi yani nesebi itibariyle, işte kişiliği itibariyle, işte takvası, yani umumen yani şimdi şeriatın içerisinde var olan emir nehilere itaat etme de, ama şeriat öncesi insanlar arasında umumen güzel kabul edilmiş olan vasıflara sahip olması, hep iyilikte bulunması, işte akraba vesaire, akrabalık bağlarını yani gözetmesi vesaire, yani yalan konuşmaması, asla ağzından yani yalan çıkmaması gibi şeyler, bunlar enbiyanın vasıflarındandır, özelliklerindendir ve özel, yine buna şey olarak, destekleyici olarak da Allah Subhanahu ve Teala enbiyaya mucize vermiştir. Tam bu nebilere mahsus. Mucize ne dedik? harikatul ade, yani o adeten var olan, işte bak yine konuya oradan dönüyoruz. O yer alemde, yeryüzünde var olan, meydana gelen o sebep musebep ilişkilerin dışına çıkıyor mucizesi. Dışına çıkıyor. Ama sen onu yine aklen idrak ediyorsun. Tam bu bir hayal değil. Bu bir, yani bir yansıtma değil. Bu bir holografik bir şey değil yani bu. Bu gerçek, şurada önünde görüyorsun, hissediyorsun. Ama orada olmaması gerekiyor. Şu dünyadaki işleyen kurallara göre orada olmaması lazım. Ama orada. O zaman bak, bu bir delil. Çünkü o kişinin diyor ki, ben bu alemin Rabbi, bütün bunları var edenden tarafından gönderildim diyor. İşte bu da delilim. Onun da sana meydan okuyor. Diyor ki bu benim delilim. Bu sana karşı benim hüccetimdir diyor. Ha sen de bunun karşısında şimdi ya boyun eğeceksin, teslim olacaksın veyahut da inkar edeceksin. Yani inatlaşacaksın, inkar edeceksin. Ha bunlar enbiya. Tam enbiya bu kendi başına bir, yani insan cinsinin içerisinde bir, yani bir sınıftır. Bunlar diğer insanlarla karıştırılacak bir yönleri yok. Hiçbir surette, hiçbir yönden yani. Ancak şeklen, hatta şeklen benzerlikleri var ama bütün enbiya nedir? Yani güzeldir. Tamam, yani sureti de güzeldir. İşte bak, işte mesela hiçbir insana, insan için meşru kılınmamış olan o insanın işte artıklarıyla mesela tebarruk. Bizim hele hele bizim şeriatımızda şey yoktur yani. Eşyaya karşı bir, hani bir putperestlik yoktur. Esastan men edilmiştir eşyaya karşı. Ve buna kabirler olsun veyahut da başka şeyler olsun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşyaları teberruka açıktır. Saçı, kılları, işte tırnakları, teri. Değil mi? Her şeysi teberruk vesilesidir. Dolayısıyla sahabe onun bütün bu, yani şahsi eşyalarını toplarlardı ve bugüne kadar bunlar hani taşınmıştır. Tabii birçoğu yalan, doğru değil ama hala var olanlar var. İşte belki bazı elbiseleri, giymiş olduğu şeyler vesaire. Yani bunlarla el muhim, yani İslam şeriatı da teberruka cevaz vermiş. Niçin? Çünkü o insanlar farklı. Velev ki surette sana benzese de, velev ki yani işte onda iki kolu olsa, iki ayağı olsa, yüzü vesaire olsa, ama onlar farklı ya. Yani. Enbiyanın hali diğer insanlardan farklıdır. Bu bir mesele. Ha sonra gelelim enbiya haricindeki insanlar. Ha bunlar da gaybı idrak edebilir. Gaybı idrak edebilirler. Ama şimdi önemli olan nedir? İşte burada gaybın idrakı ne manada? Tamam, işte burada da bahsimiz başlayacak. Tabii şimdi önce bir peygamberlerden, peygamberliğin hakikatinden diyor. Şimdi meseleleri en ince detaylarına kadar araştıran alimlerin açıklamalarını esas alarak peygamberin hakikatini, sonra kehanet ve rüyanın hakikatini, daha sonra da arrafların, kayıp eşyaların diğerlerini haber verenler demiş burada. Ve gaybden haber veren diğer insanın hakikatini inceleyeceğiz. Buna girmeden evvel, yani İbn Haldun'un sözlerini anlayabilmemiz için, netice onun kitabını okuyoruz. Dolayısıyla her ne kadar bazı hususlarda belki İbn Haldun'a rahimullah katılmasak da, en azından onun nazarını anlayabilmemiz için, en azından onun da yani kaynaklarını en azından yani anlamamız gerekiyor. Ki nasıl bir nazara varmış. Aleyküm selam hatırla. Bunun yani ilk önce tabii ne şey, şimdi mudrikul gaybiyat dediğimiz zaman gayb nedir birincisi? Gayb. Gaybı tarif ederken kimisi der ki ma gâbe anil havas. Umumen. Ma gâbe anil havas. Yani hislerden gizli olanlar. Hislerden. Yani duyulardan. Duyulardan gizli kalan her şey gayiptir. Böyle kimisi tarif etmiş. Bu biraz geniş bir tarif. Daha dakik bir tarif. Kimisi der ki kullu hakikatin la yudrikul akıl tabiateha. Böyle bu tarif biraz daha güzel. Yani o zaman ne? Aklın idrak etmediği. Aklın idrak etmediği, yani nesini? Tabiatını. İdrak etmediği her hakikat. O zaman gayb birincisi nedir? Hakikidir. Gayb birincisi hakikidir. Yani hayali şeylere gayb denilmez. Tamam. Hakikaten var olmayıp da senin hayal ettiğin şeyler gayb değildir. Gayb olan nedir? Hakiki, hakikati var olan şeyler. O gaybtir. Hakikaten mevcut. Bir. Ama senin onu, onun tabiatını, onun hakikatını idrak edemiyorsun aklen. O zaman başka bir tabirle şöyle diyebilirsin. Yani gayb o zaman nedir? Yani aklen idrak edemediğin. Daha yani basit bir tarifle. Yani aklen idrak edemediğin. O gaybtır. Şimdi gayb adlı aklen idrak edemediğin dediğimiz zaman o zaman burada şimdi iki hal meydana geliyor. Tamam mı? Gayb nedir? Aklen idrakı mümkün olmayan. Yani hakikatını, tabiatını aklen idrakı mümkün olmayan. O gayb. Şimdi aklen idrakı mümkün olmayan ne surette? Ya da nasıl? Bir aklen idrakı esas itibariyle mümkün değil. Esas itibariyle. Ne manada? Yani sana verilmiş, hani bahsimiz umumen kim üzerinden gidiyor? İnsan üzerinden. Ve insan üzerinden derken de enbiya haricinde insanlar. Tamam, bu nebiyi çıkardık ya. Bir dedik bahsimiz insan için geçerli. İkincisi de ne? Nebi haricinde insanlar için. Ha şimdi enbiya haricinde insanlar o zaman ne? Bir idrak, bir akli bir idrak güçleri vardır. Tamam. Ha bu akli idrak, bu akıllarıyla idrak edemeyecekler esas itibarıyla. Ek idrak edemezler. Akıl ona elverişli değil yani. Bu bir gaybtır. İkincisi de akıllarıyla idrak edebilirler. Ama o muayyen insanı o şeyi idrak etmekten engelleyen bir mani var. Yani onun için gayb. İnsan için gayb değil aslen. Ama o muayyen insan için gayb. Tam buna ulema ne demişler? Demişler birincisi nedir? Mutlak gayb. Mutlak surette gaybtır. Yani sen aklen bunu idrak etme mümkün değildir. Tamam. Buna el-gaybul mutlak derler. Mutlak gayb. Ha diğeri de nedir? Yani her bir insanın idrak edemediği. Ama idrak edenler var. Ne manada? Yani aklen idrakı mümkün. O manada. İşte mesela yani benim cebimde bir şey var. Biliyor musunuz ne? Aklen idrakını mümkün mü? Ha, görebiliyor musunuz? Ha, görebiliyor musunuz? Yok. Duyabiliyor musunuz? Yok. Hissedebiliyor musunuz? Kokusunu alabiliyor musunuz? Yok. Tadını da alamıyorsunuz tabii ki. Dolayısıyla bak sizin için gayb bu. Ben biliyorum ama. Biliyorum ne oldu? Ben hem hissediyorum hem zaten biliyorum. Ben daha önce görmüştüm vesaire. Bak benim için bu gayb değil ama sizin için gayb. Nisbi. Nisbi gayb. Buna nisbi gayb derler. Gaybun nisbi. Tam herkes. Yani aslen aklen işte anahtar var yani. Şu anahtarı aslen hepimiz idrak edebiliriz. Tamam, bu aklen idrakı mümkün mü? Aklen idrakı mümkün. Ama cebimde olduğu için bir mani var yani. Onu sizin yani görmenizi engelleyen bir şey var. Üzerinde bir kapa, bir sütre var yani. Onun için siz göremediniz. Onun için size gayb oldu. Mani kaldırdık. Gayb olmaktan çıktı mı?
Evet. Çıktı.
Tamam, o zaman böyle esas itibariyle gaybı ikiye taksim ediyoruz. Birincisi mutlak gaybtır. Yani aklen ne kadar uğraşsan da onun hakikatine uğraşma mümkün değildir. Ne yaparsan yap. Tamam. Ha bir de gayb vardır. Nisbidir gayblığı. Bir engel seni ondan, yani bir mani seni engellemiş. Mani kalktığı an idrak edersin. Tamam. Ha şimdi bu mutlak gayb var ya. Hani bu nisbi gaybde hepimiz ortağız. Nisbi gaybde bütün insanlar ortak. Ama şimdi mutlak gaybde yine şöyle bir mesele var. Mutlak gayb evet, yani biz insan aklı, yani bize verilmiş olan akıl itibari idrakı mümkün değildir. Pekala, yani mesela ne gibi? Misal işte Allah Azze ve Celle zatı. Allah'ın azrın zatı. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olup İşte bizim gözle göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz, kokusunu alamadığımız, tadamadığımız işte cennet, cehennem, işte vesaire başka alemler. Bunları yani bu beş duyularla idrak edemiyoruz. Bunlar hepsi gayb. Pekala aklen bizim şu beş duyularımızla bunları idrak etmemiz mümkün mü? Mesela cenneti görmemiz mümkün mü şu dünya aleminde? Hayır. İşitmemiz mümkün değil. Hissetmemiz işte tadını kokusunu almamız mümkün değil. Dolayısıyla bak yani o alemler bizim için mutlak gayb. Mutlak gayb. Ama o gaybın sahibi o onlar hakkında bize haber vermiş. Tam dolayısıyla mutlak olan gayb yine bir yönüyle benim için gayb olmaktan çıkabilir. Nasıl eğer ondan bir ihbar varsa. Haber gelmiş yani. Tamam, haber. Çünkü haberi ben aklen idrak edebiliyor muyum? Evet, bak haberi işitiyorum. Haberi işiterek veyahut da işte mesela kitabını okuyarak haberi aklen idrak edebiliyorum. Dolayısıyla bak şimdi o mutlak gaybın yine iki yönü var. İki hali var yani. Ya o mutlak gaybden bana haber verilmiş veyahut da haber verilmemiş. Haber verilmemiş olan mutlak gayba benim ulaşmam mümkün değildir. Mümkün değil. Ama haber verilmiş olan mutlak gayba idrak etmem mümkündür. Tamam, buraya kadar tamam mıyız? Şimdi bu haber gelmiş olan mutlak gayb, o da yine iki kısma ayırabiliriz. Tamam, çünkü bu haber ne olur ya? Ya sadık olur ya kâzip olur. Ya doğru olur ya yalan olur. Tamam, haber de yine ya doğru ya yalandır. Doğru haber hangi haberdir? İlahi haber. O %100 doğrudur. Tamam, bir de yalan haber vardır. O da kimin haberi? Şeytanın haberi. O da yalandır. %100. Tamam. Dolayısıyla bak ilahi haberi tasdik etmekle mükellefsin. Çünkü o %100 doğrudur. Ha, eğer o habere, bak şimdi o haberi kaynak edinirsen, yani Kur'an ve sünneti kaynak edinirsen, o zaman mutlak gaybtan bazı hakikatleri de idrak edebilirsin. İşte onun için bak biz bugün yani insanın yaratılışından evvelki bazı durumlardan haberdarız ve insanın yaratılışından haberdarız. Neden yaratıldığından haberdarız. İşte orada neler olduğu onlardan haberdarız. Cennetten işte kovuluştan haberdarız. Dünyaya niçin geldiğimizi biliyoruz. Yani cennetteki bazı halleri biliyoruz. Cennetteki işte ağaçlardan, saraylardan işte vesaire birçok şeyden haberdarız. Halbuki bunlar aslen bizim için mutlak gayb. Ama biliyoruz. İdrak edebiliyoruz. İdrak edebiliyoruz. Niçin? Çünkü haber gelmiş. Haberi tasdik ettiğimiz için biliyoruz elhamdülillah. Bu sadık haber. Bir de kâzip yalan haber var. Bu şeytanın verdiği haberler. O da sana gaybtan bilgi veriyor. Tamam. O da sana gaybtan bilgi veriyor. Ama bu haber esasta yalandır ama içine şeytan ne diyor? Doğruları da serpiştiriyor. Serpiştiriyor ki sen de sana o haber güzel gelsin. Bu da kahinlerin gaybtan haber verişleri. Tamam, yani bir Allah'ın veli dostları, veli kulları duyduğunuz zaman hemen aklınız şeye gitmesin. Tamam, bu batini ve evliyaya, tasavvuf ehlinin evliyası falan değil yani. Allah'ın azze ve celle'nin veli kulları iman etmiş ve takva sahibi olan اَلَذ۪ينَ اَمَنْ كَانُوا يَتَّقُونَ iman edip takva sahibi olanlar. Bunlar Allah'ın velileridir. Dolayısıyla o hani rahmani bir bilgi, rabbani bilgi sahibi olanlar. Tamam. Ve bu bilgiyle bazı gaybiyatı idrak edebilenler. Artı İkincisi işte bu kahinler, büyücüler vesaire bunlar şeytanın gaybden haber verdikleri bilgileri dayandırarak işte gaybı iddia ediyorlar. Tamam, bu yalandır. Bunlar yalan. Velev ki içinde dediğim gibi bazı doğrularda serpiştirilmiş olsa da. Ha bir de üçüncü bir şey vardır, o da nedir? İnsana verilmiş olan akli kudretin. ulaşabildiği gaybtan malumatlar. Bu da mümkün. Tamam, bu da mümkün. Ha, bu tabii doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Çünkü akıl neticede yani bunu değerlendirirken yani veyahut da işte akli bazı çıkarımlar yaparken isabet edebilir, isabet etmeyebilir. Tamam. Dolayısıyla yani bu mutlak gaybı yani şu üç veyahut da esaslı iki kısmı ayırabiliriz. Birincisi yani asla ulaşılamayacak tam mutlak gayb. Bir de ikincisi yani mutlak gaybden ulaşılabilecek. Bu da neye dayanır? Habere dayanır. O haber de ya doğrudur ya yalandır. Doğru olan haber işte vahiy. Resullerin getirdiği. Onlar o doğru haberdir. Abi bunun dışında olan haberler, tamam bunlar şeytanın haberleridir. Bunlar yalandır. Velev ki içinde bazı doğrular da olsa. Ha, artı tamam bir de bu gaybi olan şeylere aklın işte o aklın gücüyle ulaşabileceğin bir yönü de var. Bu da var. Ama bu çok tehlikeli bir yolculuk. Aklın. Yani bu yolculuğu çok tehlikeli bir yolculuk. Çünkü akıl yani doğruya mı isabet ediyor, yanlışa mı isabet ediyor bunu ölçemez. Bunu ölçebilmesi için akıl ne? İşte doğru olan habere vurması lazım. Ulaştığı neticeleri. Eğer bunu böyle yapıyorsa o zaman doğruya gidiyor. Tamam yani bunu daima yani o doğru olan haberle veyahut da yalan olan haber ile sürekli kıyaslaması lazım ki doğru habere isabet ediyor mu yoksa isabet etmiyor mu? Yani vahye, tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin indirdiği vahye yani İslam şeriatı bizim zamanımızın İslam şeriatına vurması lazım. Tamam akıl mesela bir neticeye vardı tefekkür yoluyla. Kime bunu arz etmesi lazım? Ha? İslam şeriatına, ayva. İslam şeriatına uygunsa elhamdülillah. Bak, doğru. Ama İslam şeriatına uygun değilse o zaman bu şeytanidir. Bunun vazgeçmesi lazım, bırakması lazım. İşte onun çizgisini dedim ya, bizim ölçü esas itibariyle ve sadece ona muhtacız İslam şeriatıdır. Ha, bu aklın yolunu gidersen çok farklı şeylere ulaşabilirsin. Ama yine onda ölçün olması lazım. İslam şeriatı olması lazım. Tamam. Ha şimdi bu akli idrak. Tamam. İnsanın özelliği olan bu akli idrak nasıl meydana gelir? Nasıl hasıl oluyor? Bu önemli bir bahis. Daha önce insanı şöyle tarif etmiştik veyahut da yani mantık ehli, kelam ehli, hikmet erbabı şöyle tarif ediyorlar insanı. Diyorlar ki hayvanun natık. Natık hayvan. Tamam. Natık hayvan. Natıktan maksut nedir? Yani akıl sahibi, düşünen. Düşünen hayvan. İnsan nedir? Düşünen hayvandır. Hayvanı tarif ederken de nasıl tarif ediyorlar? Demiştik, cismun, namin, hassasun, mutaharikun bil irade. Bir cisimdir. Hayvan nedir? Hayvanı bak tarif ederken diyor ki cisimdir. Cisim dediğimiz zaman o zaman cisim olmayan her şey hayvan tarifinden çıkar. Ki cisim olmayan, yani bu manada cisim ile vasıflandırmadığımız, bu manada cisim ile vasıflandırmadığımız tek kimdir? La melek. Onların da cisimleri var. Cisimsizlik bu manada, bu bağlamda cisimsizlik sadece Allah Azze ve Celle mahsustur. Dolayısıyla cisim dediğimiz zaman, bak tarifte cisim dediğimiz zaman bütün mahlukat girer. Çünkü bütün mahlukatın cismi vardır. Çünkü her mahlukat maddedir. Çünkü yaratılmış. Tamam. Yaratılmış. Dolayısıyla maddedir. Ha, o madde cisim. Tamam. Cisim bütün mahlukat girer. Bir. Ama şimdi biz hayvanı istiyoruz. Hayvanı o zaman ne? Yani o cisim cinsinden ayıracak olan özellikler lazım. Yani fasledici özellikler lazım. Ha, birinci fasledici özellik neyi getirmişler? Nâmin. Nâmin ne demek? Yani doğar. Lale, naim değil. Nâmin yani doğar, yetişir, büyür, gelişir. Bu man, nâmin. Tamam. Doğar, var olur yani doğar. Ondan sonra yetişir, büyür, gelişir. Nâmin. Ha bütün bak mahlukat böyledir. Bir mahluk, bir mahluk müstesna. Kimler? Biri müstesna. Bir mahluk yok. Bir mahluk müstesna. Hepsi bu vasfa haizdirler. Yani hepsi melekler. Hayvan. Dolayısıyla melek hayvan değildir. Tamam. Melek hayvan değildir. Çünkü melek doğan, ondan sonra bir işte bir küçük bir çocukluğu olan, ondan sonra çocukluktan yetişen, gençlik, ondan sonra büyüyen, yetişen, yaşlanan birisi değildir. Melek Allah Azze ve Celle nasıl yaratmışsa öyledir. Onun dışında bütün mahlukat yetişir. Ha? Var olur, ondan sonra gelişir yani. Dolayısıyla burada melekler çıktı tariften. Sonra nedir? Hassas. Hassas yani ne? Duyuları vardır. His, hisseder. Neyle hissediyor? Gözle görerek, kulakla işiterek, işte burnuyla koklayarak, ağzıyla tadarak ve yani vücuduyla hissederek. Beş duyu yolları vardır. Tam hissediyor. O zaman burada işte yani hayvan olarak tabir ettiğimiz bizim ve insan işte buna giriyor. Ve cinler de aslen bu tarife giriyorlar. Sonra ne? Hassas mutaharriktir. Yani hareket ediyor. Bir yerden bir yere intikal edebiliyor. Ama intikali birisinin onu taşımasıyla değil ne? Bil irade. Kendi iradesiyle. Kendi iradesiyle sağa gidiyor. Sağa gitmek istiyor, sağa gidiyor. Sola gitmek istiyor, sola gidiyor. Oturma, durmak istiyor, duruyor. Gidiyor, gidiyor. Tamam. Ha bu hayvan. Bak hayvanın tarifi umumen budur. Şimdi bu manada insan bu tarife giriyor mu? Giriyor. Dolayısıyla insanı hayvan demişler. Diri yani. Diri, canlı manasında. Tamam, diri, canlı ve cisimdir. İnsan cisimdir. İşte yetişir, gelişir, büyür. Artı duyuları vardır. Artı mutaharriktir. Kendi iradesiyle. Hayvandır. Ama onu bütün o diğer şimdi hayvan yine bir cinstir. Biz şimdi insanı o diğer hayvanların ayırt etmemiz için yine ona özel bir vasıf lazım. Bir fasledici bir vasıf lazım. O da nedir? Düşünür oluşu. Natık. Tam natık derken ismi fail natık. Nutk etmesini kastetmiyorlar. Konuşmasını kastetmiyorlar. Düşünür olması. Fikir sahibi olması yani. Tamam. Ha şimdi pekala hayvanın. Hayvan şimdi hayvandan konuşuyoruz tamam. Hayvanın idrakı nasıl gerçekleşir? Hayvanın idrakı. Hayvan idrak ederken iki gücü yani iki kudrete binaen idrak eder. Birincisi mudrike olan kudreti yani el kuvvetil mudrike derler. İki de el kuvvetil muharrike. Yani idrak edici bir güç vardır. Hayvanda iki de muharrik bir güç vardır. Anlaşıldı. İdrak edici bir güç ve muharrik bir güç. Resmim daha iyi anlaşılır. Tam iki gücü var. Bir mudriki bir de muharriki. Şimdi bu mudriki güç nasıl meydana geliyor? Tamam. Nasıl meydana geliyor? Şöyle demişler. Şimdi nasıl iş etmişler bak. Şöyle bir şu yandan insan beyni. Tamam. Yani hayvan bak şu anda kimdeyiz? Hayvanda tamam mı? Hayvan. İnsan da hayvana dahil.
İnsan da hayvana dahil, tamam. Şimdi umumen bu İslam ulemasına da kabul görülen budur, tamam. Ama yani bu kime? Aristo'ya dayanıyor aslen. Aristo'ya dayanıyor. Ama Aristo'nun işte nazarı İslam alemine girince İslam uleması da bunu kabullenmiş. Bunun üzerine birçok yani incelemeler yapmışlar ve bunu daha genişletmişler vesaire. Yani şimdi insan beynini ne diyor Aristo'nun esas itibariyle ama ondan sonra da İslam uleması da üçe taksim edenler. Tamam şöyle taksim edelim. Şu ön taraf yani alın tarafı, bu da kafa tarafı, ense tarafı, tamam mı? Önden arkaya doğru. Üç kısım vardır derler ve bu üç kısmın da yine kendi içerisinde bir bölgesi vardır. Yani toplam altı. Yani beyni altı kısma taksim ederler. Tamam mı? Bu beyin umumi yani hayvan beyni. Tamam öyle diyeyim, hayvanın beyni. Altı kısımdan ibaret. Şu ilk kısımda, şurada derler ki hesul müşterek. Yani nasıl diyelim? Müşterek algı. Müşterek algı. Ha, bu buradadır. Müşterek algıdan kastettikleri nedir? Bizim bu beş duyumuz var ya. Beş duyumuz. Yani sen bir hayvan yani. Gözle bir şey gördüğü zaman ne diyor? Oradaki o eşyayı aslen ne diyor? Oradaki eşyanın bir fotoğrafını çekiyor. Çünkü şimdi ben burada kitabı gördüğüm zaman bu kitabın kendisini beynime göndermiyorum ki. Ne diyorum? Bu kitabın bir suretini çekiyorum. Bu malumatı beyine gönderiyorum. Yani ne diyor göz? O gördüğü şeyin malumatını ne diyor? Beyine gönderiyor. O gözün hissettiği, hani duyu ya görmek, görme duyusu. Yani gözün hissettiğini algılayan burası işte. Bu hesul müşterek. Hesul müşterek algılıyor. Göz görüyor, o eşyadaki o refleksiyonu, çünkü orada yani eşyayı şey etmiyor, eşyayı alıp da beyne göndermiyor. O eşyanın çektiği fotoğrafı, o malumatı yani bilgiyi ne diyor? Beyine gönderiyor. Göz. Tamam. O hissi de idrak eden kimdir? Ya da idrak demiyor, algılayan nedir bu? Müşterek algı. Yani beynin şu merkezi. Tamam. Aynı şekilde bir şeyi işittiğin zaman kulak bir şey işitiyor. O sesi, o duyu, hissi ne diyor? Beyine gönderiyor. Beynin bu kısmı onu algılıyor. Aynı şekilde sen aldığın tat, aldığın koku veyahut da yani hissettiğin, tamam. Hepsini algılayan nedir? Bu hesul müşterek. Buna hesul müşterek diyorlar. Veyahut da işte Türkçesiyle müşterek algı. Tamam, ne diyor peki de bu duyuların, bu hislerin algıladığını ne yapıyor? Şurada, şu kısımda bunun deposu var. İşte. Tamam, deposu var. Ona hayal diyorlar. Hayal. Ne diyor? Bütün bu malumatları yani bu hesul müşterekin duyulardan aldığı bütün bu malumatı, algıladığı malumatı bu depoda depoluyor. Onun deposu. Ona da hayal diyorlar. Hayal yani muhtemelen bu şeylerin yani algıların, duyuların hani gerçek olmadığını da götürüyor. Yani refleksiyon yani. Hepsi fotoğrafik yani. Yoksa şeyin kendisi değil. Tamam, burası muhtemelen onun için hayal diyorlar. El mühim burada depoluyor. Tamam. Sonra beynin şu kısmında yani orta kısmın ikinci parçasında. Burada vehim var. Vehim, el-vehim. Bu vehim ne diyor? Bu kısım, beynin bu kısmı ne diyor? Duyuları algılıyor. Yani senin korkunu, işte sevincini, mutluluğunu, hüznünü,
endişeni, tereddütünü, duygular var ya, manalar var. Manaları algılayan kısım budur derler, beyni. Tamam. Bu manayı sen nasıl korktun mu? O korku duyusunu şu beynin şu kısmı algılıyor, sonra arkasındaki kısımda depoluyor. Buna da hafıza diyorlar. Hafıza. Tamam, oraya koyuyor, orada depoluyor. O zaman bizim şimdi var. Bir, yani maddi, o refleksiyon ya, maddi olması gerekiyor. Ben onu duyularımla idrak, yani algılayabilmem için. Madde olmayan bir şeyi ben duyularımla algılamam mümkün müdür? Ha? Hayır, madde olması lazım. Yani gözle göreceğim, oraya ışınlar çarpacak, ondan sonra bir göz onu algılayabilecek. Veyahut da işte ses dalgaları olacak, o ses dalgaları benim kulağıma ulaşacak, kulağımla işitebileceğim. Veyahut da işte benim bir şey hissettiğim zaman, ben kitabın içine dokunuyorum. Benim aslen bu parmak uçlarındaki bu şeyler, reseptörler ne diyorlar? Orada o nesneyi hissediyorlar. Oradaki malumatı ha, ne diyorlar? Bak gönderiyor hemen an itibariyle. Acayip bir şey beyin yani. Nasıl bir işlem gücüne sahip. Dokunuyorsun an itibariyle malumat beyni gidiyor. Orada şimdi bu his-i muşteri bunu algılıyor hemen. Bunun gibi. Tamam bu bir. İkincisi bir de duyuların var. Onlar şimdi bak onlar maddi değil. Yani benim korkumu görebiliyor musun? Korkun kendisini göremezsin. Kokusunu alamazsın. İşitemezsin kendisini. Ama onun bak alametleri oluyor evet. Korktuğum zaman belki titremeye başlayacağım işte. Sesim belki işeyecek. Yani işiteceğin, göreceğin şeyler var ama onlar alametleri. Ama korkun kendisini. Onu algılayan burası. Tamam. O zaman iki algılama merkezimiz var beyinde. Ve o her bir algılama farklı. Bu maddi şeyleri algılıyor. Bu da manevi şeyleri algılıyor. Her biri de kendi malumatını depoluyor. Kendisine bitişik olan. Anlaşıldı. Burada şu kısımda bir kuvvet var. Buna diyorlar mutasarrife kuvvet. Mutasarrife. Mutasarrife olan kuvvet. Mutasarrife yani tasarruf ediyor. Bu böyle düşünün. Yani burada bu kuvvetin böyle buralara giden böyle kolları var. Düşünün. Tamam. Yani bu bağlantıyı sağlıyor. Tamam bu mutasarrıf olan kuvvet. Allah'ın Azze ve Celle'nin beyne yerleştirmiş olduğu bir kuvvet bu. Öyle yaratmış Allah Azze ve Celle. Beyinleri umumlu, hayvan beyni yani. Ha şimdi ne oluyor bak. Nasıl işliyor yani? Misal. Mesela diyelim bir koyun mesela bir kurdun saldırısına uğramış. Tamam. Ama yani kurt onu öldürememiş, kapamamış yani. Yani kurtulmuş. Şimdi bak o koyun şimdi birincisi koyun kurdu gördü. Kurdun suretini gözleriyle gördü. O malumat nereye gitti? Müşterek bu hesi müşterek onu algıladı. Burayı depoladı. Kurdun suretini. Artı bir de kurdun sesini de duymuştur muhtemelen. Tamam. O sesi de kulaklar işitti. O malumatı yine hesi müşterek gönderdi. Ve o da yine burada depoladı. Yani şimdi burada kurdun görüntüsü de var, sesi de var. O anda saldırı uğradı ya, nasıl bir mana var? Korku var, işte ölüm korkusu, işte endişe vesaire. O malumatlar nerede? Vehim bunları algıladı ve hafızaya yerleştirdi. Orada depoda. Tamam, depoda beyinde. Şimdi koyun mesela uzaktan kurdun sesini duydu. Hemen bu mutasarrıf ve kuvvet devreye giriyor. Tabi bunlar hepsi an itibariyle yani sürekli şeyden yani amil bir yerde, fail bir durumda. O sesi duyar duymaz ne diyor? Bu iki malumatı birleştiriyor. Tamam. İki malumatı birleştiriyor. Orada bir tarafta o kurttan bildiği o ses. Artı tarafta korku, ölüm endişesi, korkusu bunları bir araya getiriyor. Sonra işte burada ne meydana geliyor? İdrak. Burada şimdi hayvan ne ediyor? Tehlikeyi idrak ediyor. Anlaşıldı? Tehlike idrak ediyor. Tehlike idrak etmesiyle işte o muharrike kuvvet devreye geliyor. Bu sefer işte neye göre? Onu da yine ikiye ayırırlar. Bir işte ba'ise olan, bir de fa'ile olan. Yani o hayvanı şimdi harekete sevk eden. Tamam mı? Harekete sevk ediyor. Niçin harekete sevk ediyor? Çünkü ya onu arz ediyordur ya da ondan uzaklaşmaya çalışıyor. Tamam, şimdi mesela bizim misalimizde ne edecek? Kaçmaya başlayacak. Tam onu kaçmaya sevk eden nedir? Bak burada beynin işlemi. Beyin işlemleri onu kaçmaya sevk etti. Dolayısıyla kaçıyor. O idrak, bak hayvanın idraki böyle meydana. Ha, bu idrak insanda da var. Çünkü insan da neticede nedir? Hayvandır. Dolayısıyla yani beynin üzerine giden bir idrak var. Ve o idrak da ne diyor? İnsanı harekete sevk ediyor. Bu insanın hayvani yönüdür. Bunu daha önce de başka derslerde de bahsetmiştik. Sen bir erkek olarak kadını gördüğün zaman hemen idrak devreye girer. O devre de, o idrak da seni bir harekete sevk ediyor. O senin hayvani yönü. Hayvani. Tamam, beyin algılıyor, harekete geçiriyor. Bu senin dünyada hayatın için lazım geliyor. Daha önce de bahsettik. Dünyada hayatını sürdürebilmek için bunlar lazım. Bunlar şimdi senin şeyine de kalmış değil. Tamam, bunu önce bir tefekkür edeyim, ondan sonra bir tartayım, oya olsun mu olmasın mı? Yok. Bunlar öyle şeyler ki, ya bu mekanizma. Tamam, bu mekanizmaya senin ihtiyacın var. Yoksa sen bu dünyada yaşayamazsın ki. Tamam, dolayısıyla bunlar takriben böyle otomatik çalışıyor. Bunun şeyde, şunun, yani şu şeyi takriben modern tıpta şöyle resmediyorlar. Yani yine beyin şöyle olsa, şurada şöyle takıyorum, soğancık var, şu dış kısmı bile, iç kısmı var, şöyle beyni takriben böyle resmedersek, şuna brainstem diyorlar. Yani bu neydi? Beyin sapı. Beyin sapı. Şurası. Yani şu kısım. Tam şöyle. Beyin sapı. Şu ikinci seviyede limbik sistem var. Limbik sistem. Şu üst katmanda buna ne diyorlar? Cerebral korteks. Cerebral korteks. Modern tıp yani. Modern tıp ne diyor? Beyni üç kısma taksim ediyor. Böyle hani bizimkiler eskiler yaptığı gibi önden arkaya değil de yukarıdan aşağıya doğru. Şu beyin sapı dediğimiz kısım, yani şöyle şuralar takriben, bunlar işte o bizim müşterek, hasıl müşterek dediğimiz takriben onun vazifesini veyahut da farklı tabi. Mesela bu burada yerleşik olan senin irade etmeden yaptığın şeyler, mesela nefes alıp vermen, işte yani uyku hali, mesela uyuduğun zaman bütün organların yine çalışmaya devam etmesi, işlemesi gibi şeyler hepsi buradan yürütülüyor derler. Sonra senin işte bütün duyguların ve hafızan umumen hepsi bu limbik sistemde işlenir. Şu serebral korteks dedikleri üst katman var ya, beynin üst katmanı. Şu bütün şu üst katman, bu işte aklın bulunduğu yer derler. Tamam, öyle diyorlar. Şimdi diyorlar ki şu bölgeyle şu bölge bütün hayvanlarda, insan yani hayvan ve insanlarda aynı şekilde evrimleşmiş. Buna gelince bu sadece insanda var. Yani ona hayvanlar evrimleşememiş. Ona gelişememişler. Ona gelişememişler. Bu sadece insana mahsus. Zaten bu niye sadece insana mahsus, aynı yani bütün şartlarına göre niye sadece insan buna ulaşabilmiş de hayvan ulaşamamış? İşte yine cevap veremedikleri çok sorulardan birisi. Tamam, ama yani bu aklın yeri bu derler. Modern tıpta.
Altıncı rol bir şey var orada. Altıncı rol var bir şey yazmış.
Altı boş.
Boş ya.
Yani şu en son kısım derler boştu.
Boş.
Ha, boş. Tam o zaman ne demiştik? Yani bu şimdi Hayvanın idrakı böyle gerçekleşiyor. Anlaşıldı. Hayvan böyle idrak ediyor. İnsanın idrakı da böyle. Ama şimdi insanı insan yapan bir şey var, bir özelliği var dedik. O da nedir? Natık oluşu. Hayvan. Natık oluşu. Natık yani tefekkür ehli oluşu, düşünür oluşu. İnsanı zaten öyle tarif ediyor. Hayvandır bak. Böyle idrakı böyle meydana geldiği için hayvandır. Lakin hayvandan onu ayıran bir yönü var. O da nedir? Aklıdır. Aklı insanı hayvan olmaktan ayırıyor. Tamam, işte orada insan hayvandan ayrılıyor. E peki akıl nedir şimdi? Akıl birincisi, aklın yeri neresidir? Aklın yeri tartışılıyor. İşte kimisi şeyler bugün modern tıp vesaire işte Batı alemi dediği gibi beyindedir. Bazı işte İslam ehlinden kimisi de beyindedir diyor. Kimisi işte kalp ve beyinde ortaktır diyor. Kimisi hatta bütün vücuttadır diyor. Yani vücutta hareket eder akıl diyenler de var. Yani ruh gibi. Veyahut da kimisi de kalptedir diyor. Doğru olan o. Tam aklın yeri kalptir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala yani bu Kur'an'da açık beyan ediyor. Mesela bir diyor Allah Subhanahu ve Teala ve lekad zara'na li cehenneme kesire min cinni vel insi ve lehum kulubun la yefkahuna biha. Onların işte o biz cinler ve insanlar için cehennemi yarattık ve onların kalpleri vardır. Onunla fıkh etmezler. Ve lehum a'yunun la yubsiruna biha. وَلَهُمْ اَذَنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Onların gözleri vardır ama onlarla görmezler. Bakmazlar, görmezler. Onların kulakları vardır ama onunla işitmezler. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ. Onlar hayvanlar gibidir. بَلْهُمْ اَضَلُّ. Onlar hayvanlar gibidir. Bak hem Allah Subhanahu onları hayvanlara kıyaslıyor, benzetiyor. Onlar hayvanlar gibi. Niçin hayvanlar gibidir? İşte bak gözleri var onun ama gözleriyle görmüyorlar. Yani görmüyorlar mı? Görüyorlar. Lakin aklen idrak etmiyorlar. Çünkü aklen idrak etmek o insana mahsus. Ama gözle görmek o hayvan da yapıyor. Tamam şu idrak hayvanda da var. Ha bir de ilave olarak şunu da söyleyeyim. Hani bu mesela şimdi şeyde İbn Haldun da bu seviyede izah ediyor. Tabi buna biz Müslümanlar olarak bir de neyi ilave ediyoruz? Yani haberle gelmiş olan bize bilgiler de oradan da ne görüyoruz? Allah Azze ve Celle hayvana da vahyetmiştir. İşte arıya vahyetmiştir, işte karıncaya vahyetmiştir. Dolayısıyla yani bu hayvanda yaratılışı itibari idrakı böyle işler. Ama Allah Subhanahu ve Teala kudretiyle onun idrakını genişletebilir de. Veyahut da muayyen bazı hayvanlar için genişletebilir. Tamam yani ona hususen yani bir farklı bir ve bir malumatta ona indirgeye verebilir, vahyedebilir yani o da makbuldür. Tamam. Ama esas itibariyle hayvanların idrakı bu yönde ve insanın da hayvani boyutu bu şekilde idrak eder. Ama buna ilave ne geliyor? Aklı. Tamam. Aslen bizim için önemli olan konu da bu. Tamam bizim için önemli olan konu bu. Yani insan akıl sahibidir. Ha bu aklın da merkezi nedir? Kalptir. Kalptir. Hatta başka bir ayette de efelem yesiru fil ardi fetekun lehum kulubun yefkahun biha. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı ki onların kalpleri olsun o kalpleriyle yakilun biha afwan. Akletsinler o kalpleriyle akletsinler. O adan yesmeun biha ya kulakları olsun ki onun da işitsinler. Fe innaha la ta'mal absar velakin ta'mal kulub lati fi's sudur. Açık söylüyor Allah Azze ve Celle. Gözler diyor kör olmaz. Fe innaha dikkat edin fe innaha la ta'mal absar. Gözler kör olmaz. Velakin ta'mal kulub kalpler körelir lati fi's sudur. Göğüslerde olan o kalp körelir. Dolayısıyla yani kalbin merkezi, aklın merkezi neresidir? Kalptir. İman da nerededir? Kalptir. Dolayısıyla iman ile akıl arasında doğrudan bir bağlantı ve ilişki vardır. Ha şimdi bak, burada işte hayvanlardan ayrılıyor insan. Onun bir aklı var. Akıl. Ha şimdi bu akılında yine bir idrak gücü var. Tam idrak gücü var. Bu idrak gücü nereden geliyor birincisi? Elbette şu bahsettiğim, yani beyinden. Tam neticede akıl da ne diyor? Akıl da işte gördüğüyle, işittiğiyle vesaire idrak ediyor. Tam şüphesiz. Dolayısıyla bundan istifade ediyor şüphesiz. Veyahut da şöyle diyelim, aklı tarih taksim ederken şöyle taksim eder. Derler ki bir hayulani akıl vardır. Yani garizi, fıtri akıl. Her insana Allah'ın azrin her insana yerleştirdiği akıl. Tam bu akıl ile sen işte yani ayakta duruyorsun. Bu akıllı işte sen yani sesi geldiği zaman sesin yönüne doğru kafanı çeviriyorsun. Bu akıl ile sen insana hitap edildiği zaman ona cevap verebiliyorsun. Tam her insanda yaratılışı itibariyle var olan akıl. Tamam. Bunun üzerine bina eden akıl vardır. Ona da ne derler? Muktesip veyahut da muktesip akıl. Yani kesbeden akıl. El aklu bil meleke. Yani o akıl işte ne diyor? O bilgi toplayan akıl. O akıl, asıl konu o. Tamam. Asıl konu bu akıl. Çünkü bu akıl ne diyor? Bu bilgi toplayan akıldır. Bu yani fikreden akıl. Tam bu akıl fikredebilmesi için ne lazım? Birincisi ona o garizi akıl lazım. Birinci hani kim mükellef değildir? Akıl sahibi olmayan, değil mi? Hangi akıl sahibi? Hangi akıldan bahsediyor yani? Mükellef olmayan kimdir? Hangi akılsı akıldan yani yoksun olan? O hayulani akıl, yani o garizi akıl. Tam onun için mükellef değil. Çünkü yani İdrak edemiyor, anlayamıyor. Sen ona hitap ettiğin zaman cevap veremiyor. Sen ona, yani sen ondan bir şey talep ettiğin zaman senin o talebini fehmedemiyor. Akılsız diyoruz. Mecnun odur. Tamam. O işte garizi, tabii insanın, Allah'ın azizinin insanda yaratmış olduğu akıl. O teklif için şart. Eğer o akıl olmazsa o zaman mükellef olmazsa. Tamam. Ha şimdi bu aklın üzerine bina eden bir akıl seviyesi var. O akıl çalışıyor, beyin çalışıyor vesaire. Bundan yola çıkarak ne diyor? Kesbetmeye başlıyor. Yani kitap okuyor, işte gidiyor falan falandan dinliyor. Kendisi tecrübeyle, ameli olarak tecrübe ediyor. Bilgi topluyor. Tamam, bu akıl seviyede ne diyor? Bilgi topluyor. Bu işte fikrin hasıl olduğu akıl. Tamam. Ha fikir nedir? Ya fikir nedir? Buna yani insanın kudretini anlamanız için bu konuları anlamanız lazım. Tamam. Bu akli kudret nedir insandaki akli kudret? Fikri tarif ederken derler ki bu nedir? Bu mebadiden yani cüzlerden diyelim küllere intikal etme kudreti. Yani sen insan olarak ne edebiliyorsun? Cüz'iyattan yola çıkarak külliyata gidebiliyorsun. Sen bir parçayı idrak ediyorsun aklen. Sonra o parçayı başka parçalarla bir araya getirerek bir kül meydana getirebiliyorsun. Artı bu külleri de yine bir tertibe sokabiliyorsun. O tertibe sokmuş olduğun küllerden yine meçhul olan cüzlere varabiliyorsun. Bu akli kudret sadece insanda vardır. Mesela yani ne demek istiyorum? Mesela sen bir 5-6 yaşına gelmiş artık yani aklı artık yani bu manada ilerlemiş, olgunlaşmış bir çocuğun önüne bu Lego taşları var ya, Lego taşlarını döktüğün zaman önüne ne etmeye başlayacak? O taşlardan ev yapmaya başlayacak, araba yapmaya başlayacak, uçak yapacak. Tamam. Bak orada cüzler, o parçacıklar her biri kendi zatına, o parça kendi zatına ev midir? Hayır. Ama ne diyor bak, o işte akli kudret o. O parçayı alıyor ve fehmediyor. Bu parçayla bu parça birleşiyor. Bunu birleştirdiğin zaman, terkibe soktuğun zaman buradan yeni bir şey meydana getirebilirim. Bu işte cüzden külle gitmek. Tamam. O tek olan parçadan onları bir araya getirerek uygun bir şekilde bir yan yana getirerek, dizerek daha büyük, daha kompleks yani bir şey meydana getirmek.
Puzzle.
Veyahut da puzzle gibi. Ha, peki onda mı kalıyor? Hayır. Bak o külli mesela ev yaptı. Evin öyle de bırakmıyor. Çünkü evin bir de nesi lazım? Ağacı lazım, bahçesi lazım. İşte önüne bir şey lazım, bir sallangaç lazım vesaire. Onları da yapıyor. Diğer taşlarla da uygun olan taş. Hep bütün taşlarda bunu yapma uygun değil ki. Ev yapacağın taşlar farklıdır. Ağaç yapacağın taşlar farklıdır. İşte oraya belki bir çiçek yapacağın farklıdır. Bak her bir irade ettiği ne uygun olan taşları seçerek onları uygun bir şekilde bir araya getiriyor ve o murat ettiğine ulaşıyor. Bu işte dedikleri intilaku el intilaku min meda ila el mabadi. Meda mabadilerden o esaslardan intilak ederek yani hareket ederek neye varıyor? Matlukla maksat arzuladığı irade ettiği şeyi oluşturuyor. Bu akıl. Bu bak düşün bu 5 yaşında 6-7 yaşında bir çocukta dahi var. Tam işte bu muktesip olan akıl. Şimdi mesela diyeceksin ki yani bu nasıl mümkün oluyor birincisi? Nasıl yani şimdi o taşlardan o evi meydana getirdi? O onun fıtratında mı var? Hı? Fıtratında yok. Yani o hani bahsettik ya aklın esası nedir? O fıtri garizi akıldır. O fıtri akılda ev nasıl yapacak vesaire verilmiş mi insana? Hayır. Onu nerede bir yerde görmüş. Aynen. Bak kesbetmiş. Nasıl kesbetti? Görerek. Mesela işte bak bizim evde yaşadığımız evlerde o da yaşıyor. O evi görüyor, idrak ediyor, kesbediyor. Sonra o kesbettiği bilgiyle, malumatla ne diyor? Cüziyatı bir araya getirerek o evi kendisi de yapabiliyor. Taklit ediyor, kıyaslıyor. İşte bu akli yetenek. Ha şimdi bu akli yeteneği ne kadar çok çalıştırırsan, o kadar da meçhul olan şeylere ulaşabilirsin. Meçhul olan şeyler. Mesela basit bir misal vereyim. Anlaşılsın.
Mesela dedik ki mesela 2 artı x eşittir 5. Tamam. Sonra dedik ki ypsilon eşittir x artı 3. Sorumuzda ypsilon kaç?
Sen şimdi bunu hangi hayvanı arz edersen art. Hiçbir hayvan bunu çözemez. Hiçbir hayvan bunu çözemez.
Burası bak cüzler. Yani cüzler. Bak bu bir cüz. Bu da bir cüz. Bu da bir cüz. Bu cüz. Cüz. Bu da bir cüz. Bunlar cüzler mi? Cüzler. Bak insan sen şimdi bu cüzleri önce bir idrak ettin. Sonra bu cüzlerden küller meydana getirdin. Çünkü bu bir kül, bu da ikinci kül. Birinci kül burada 2 artı x eşittir 5. Hemen sen dedin ki o zaman burada x kaçtı?
5.
Dedin ki 3, x eşittir 3. Buradaki kül, burada da henüz daha şey demedin. Yani bu ipsilon şimdi arıyor. Ama sen bak şimdi iki küllü tertibe sokuyorsun. Bu ayrı bir kül, bu ayrı bir kül. X'ini tertibe sokuyorsun. Bundan istifade ederek bunu çözüyorsun. Diyorsun ki x 3. O zaman burada da bu x, o zaman bu 3'tür. O zaman y kaç? 6. İşte onun için sen demiri uçurabiliyorsun. Böyle şeylere muktedir olduğun için. Tamam bu çok basit. Bunun gibi neler? Tamam. Yani geleceği hesaplıyor. İnsan geleceği hesaplayabiliyor. Tamam yani o olasılığı en yakın ihtimale kadar hesaplayabiliyor. Stohastik diye bir matematik dalı vardır. Sırf yani geleceği hesaplamaktan yani ihtimali hesaplamak. Hesap yöntemiyle senin yani hakikate en yakın bir şekilde ulaşmayı sağlıyor.
Mesela bugün şeyler bütün hesaplama üzerine bina ediyor. Meteoroloji. Yani meteoroloji adamları yani böyle oturup da cinlerle vesaire istişareler yapmıyorlar. Kocaman yani kat kat çalışan bir, iki, üç belki kat katta yerleşik olan bilgisayar yani sistemi evet. Workstation dedikleri büyük yani bilgisayarlar. Bunlar ile hesaplama yapıyorlar. Tahmin o yani. Hesaplama yürüterek bütün o veriler, o uydulardan gelen vesaire verileri ve işte o şey istasyonlarından hani meteoroloji istasyonlarından gelen verileri an itibariyle işlemeye çalışıyor. İşte onun için bak yani onlar o değişik veriler var ya işte uzaydan gelen veriler, işte belli değişik bölgelerden gelen veriler, işte şuradan hava soğudu, buradan şu etti, buradan ısındı, buradan rüzgar geliyor vesaire gibi şeyler. Bütün o bilgiler an itibariyle büyük bu büyük bilgisayarlarda toplanıyor. O bilgisayarda bütün o malumatları hemen işlemeye çalışıyor. Bunun için 2-3 belki 5 belki 10 katlık binalar lazım o bilgisayarlar. Bizim hepsi şurada. Hepsi burada. Öyle bir Allah Azze ve Celle bize öyle bir nimet vermiş. Anladınız? Ha işte bu akıl. Ha şimdi bak burada ne kadar çok sen aklını işletirsen, ne kadar çok fikir yürütebilirsen, ne kadar çok külleri yani bu külliyat anlaşılır değil mi? Yani o kompleks şeyleri sen idrak edebilirsen ve bunları da yine tertibe sokup ondan sonra o tertipten de o meçhul olan cüzlere ulaşabilirsen o kadar da elbette yani akli yeteneğin ilerlemiş olacak. Bu şimdi bu ilk derecede niye dayanıyor? Bak burada bu mesele bu aklu bil melekiyatı bu muktesip akıl nereden kesbediyorsun? Bu aklı nereden besliyorsun? Tamam nereden besliyorsun? Ha sen şimdi bu akılı doğru olan haberden beslersen o zaman senin vardığın neticelerde ne olacak? Doğru olacak. Ama sen şimdi bu akılı yalan haberden beslersen o zaman vardığın neticeler yalan olacak, şeytani olacak yani. Ha ama bu akıl ne oradan ne oradan istifade etmiyor. Kendi zatına çalışırsa ha bunun da bazı yani erişimleri olacak. Ama doğru mu yanlış mı? İkisine de açık. İkisine de açık yani doğru da yanlış da olabilir. Dolayısıyla işte burada genelde burada şeylerin aklı biter. Yani bu yani akılcıların öyle diyelim. Akılcıların aklı yani artık bu seviyede bitiyor. Tamam. Ama işte Müslümanların aklı aslen burada çok ciddi yani bir seviye atlıyor. Yani çünkü Müslümanların aklı işte Allah Azze ve Celle'nin haberinden, Allah Azze ve Celle'nin verdiği haberden istifade edebilir. Tamam mı? Bütün o bilgilerden istifade edebilir. İstifade ederse o zaman çok ciddi manada bir bilgi sahibi oluyor. İşte onun için bak İslam alemine bakın. İslam alemi yani insanlığın bugüne kadar görmediği bir kültür meydana getirmiş. Tamam abartısız yani. Bugüne kadar İslam yani insanlık tarihi görmemiş bir kültür meydana getirmişler. Her yönüyle yani her alanda. Bu sadece şer'i ilimlerde değil, dünyevi ilimlerde de. Bu matematiğinde, kimyasında, fiziğinde, astronomisinde, tıbbında, mimarilikte, her alanda yani her alanda çok ciddi bir kültür meydana getirmiş İslam ümmeti. Tabii bunu işte kaynak olarak Kur'an ve sünneti terk edip de batının kaynaklarına yönelince ne oldular? Batı gibi hayvani seviye düştüler işte. Batı hayvani seviyede. Hayvani seviye ve hayvani seviyenin biraz üstünde. Ama yani onlar da tabii haber şey diyorlar. Onlar yani haber kaynaklı yani İslami haberlerden de çok istifade ediyorlar. Ve hususen tabii şeytani haberlerden de çok istifade ediyorlar. Dolayısıyla birçok yani şu anda teknolojik alanda bayağı bir ilerlemeleri var. Çünkü bu teknoloji özünde hakikatinde sihirdir. Özünde hakikatinde sihirdir. Sihirin yani zamandan zamana şekli değişir. El muhim şimdi bu akıl tam el aklu bil meleke bu şimdi sen insan ne kadar çok tefekkür ederse ve kaynak doğru kaynak üzerinde tefekkür ederse onun elbette ne diyor? Aklı idrak gücü artıyor. Yani bu şeyi anladınız değil mi? Anlaşıldı mı? Yani bu nerede önemli? Şimdi bizim konumuz gaybı idrak edenler ya. Şimdi senin aklın tam o parçacıklardan yola çıkarak bütünleri idrak ettin. O bütünleri de bir araya getirerek o meçhul olan parçacıkları görebiliyorsun artık. E meçhul nedir? Gayiptir. Tamam işte mesela gayiptir yani. Yani sen o bütünleri bir araya getirerek orada meçhul olan şeyi görebiliyorsun. Yani gaybi idrak edebiliyorsun. Ama o manada yani bu manada gaybi idrak edebilmen için lazım gelen nedir? O diğer parçaları da önce bir oluşturman lazım. Ha o diğer parçalı oluşturulabilir. Ne manada? İşte habere dayanarak. İşte onun için mesela bak bazı konularda yani bazı şeyler şimdi diyorsun ki misal yani mesela şimdi aklıma gelen doğrudan. Mesela yani cennet ehli hangi dili konuşacak? Şey olan nedir? Yani mesela görüşlerin birisi nedir? Arapça. E peki Arapça yani cennet ehlinin dili Arapça olduğunu ifade eden bir nas mı var? Nas yok. Ama başka malumatlar var yani başka şeyleri. Onları tertibe sokunca akıl diyor ki yani olsa olsa Arapça olur. Tamam. Çünkü işte Resulullah Azze ve Celle Kur'an'ı Arapça indirmiştir. Resulü Aleyhisselam Arap idi. İşte Arapçanın böyle bir değeri var. Bunları şimdi bir araya getiriyorsun. Diyorsun ki yani olsa olsa yani dili Arapça olur yani. Tamam. Buradan böyle bir içtihada gitmiş mesela ulema. Yani burada bak yani bilinmeyen şeyi sen dolduruyorsun çünkü diğer şeyler var. Onlara uyumluluğa göre ne diyorsun? O cüz'i malum olmayan şeyi de belirliyorsun. Bak işte bu aslında gayb bir şey. Gayb değil mi yani? Ama gayb hakkında biz bir görüş bir ortaya atabiliyoruz. Hatta belki bu görüşü başka delillerle de güçlendirebiliyoruz. Tamam. Ha şimdi bu akıl, bu muktesip akıl, bunu ne kadar güçlü kullanırsan, ne kadar çok malumat edinirsen, işte çok işte bilgi toplarsan ve doğru bilgiler toplarsan ve ne kadar çok tatbik edersen, ameli olarak tecrübe ederek mesela burada ciddi manada bir bilgi hazinesi meydana gelecek. Bu artık öyle bir seviyeye gelir ki o akıl sende artık bil fiil olur derler. Bil fiil. Bil fiil ne demek? Yani senin artık her an o malumattan istifade edebileceğin bir seviyeye gelirsin. Tamam o artık sende bir meleke haline gelir. Akli bir meleke. Tamam akli bir meleke. Yani sen artık mesela yani belirli şeyleri bilmek için araştırmaya muhtaç değilsin. Onu soruşturmaya muhtaç değilsin. Onun sağına soluna bakmaya muhtaç değilsin. Hepsi mevcut. İstediğin an akıl yoluyla istifade edebiliyorsun. Buna artık el aklu bil fiil derler. Bu yani yüksek bir akıl seviyesidir. Bunun üzerindeki artık akıl nedir? El aklul mutlak dedikleri artık meleki bir akıl. Yani bu artık tartışıyorlar. Tamam bunu yani kelam ehli ve bu işi yani bu işiyle uğraşanlar tartışırlar. Derler ki kimisi der ki bu akıl bu dünyada erişilecek bir akıl değildir. Bu mutlak akıl. Bu ancak ahirette insanın sahibi olacağı akıl seviyesidir. Kimisi der ki dünyada erişilebilir. İşte bu farkı herkes kendi yerine. Tasavvuf ehli ne diyor? Fenafillah mesela. Onu kastediyorlar. Yani artık aklın tamam yani burada veyahut da o yolculuğu da anlamak lazım. Yani burada akıl geliştikçe tamam bir tarafta bizim şu dünya vücudumuz var ya bu bizim dünyada lazım bize. Bu aynı şey gibi. Uzaya atılan roket gibi. O şeyler var ya o onun uçması için o şeyle ateşleme kısımları var ya rokette. Onlar önce bir roketin kalkması için lazım ya. Sonra kalktıktan sonra ne diyor onu? Atıyor. O lazım değil artık. Çünkü o yükselmek için lazımdı. Yükseldikten sonra onu atıyor. Ha bizim dünya bu, bizim beden de böyle. Tamam bu beden bize nerede lazım? Burada. Ama yükseldikten sonra önemi yok. Dünyada bırakıyoruz. Atıyoruz. Çöp. Tamam. Bunu dolayısıyla o aslen seni dünyada tutan bir şey. Şimdi akıl yani artık belirli bir seviyeden sonra bu dünyevi bedeninden soyutlanmaya çalışıyor. Ta bu şimdi yani yüksek bir seviye. İşte o mümkün müdür değil midir dünyada o ihtilaflı. Tamam. İhtilaflı. Yani doğru olan mümkün olmayışı. Yani sahih olan bu. Ama işte kimisi bunun yani mümkün olduğunu iddia ediyorlar. Bu farklı yok. İşte mesela tasavvuf ehlin işte fenafillah gibi. Yani dünya bedeninden ayrılıyor. Ne diyor? İşte artık farklı bir idrak algı yani alemine geçiyor. Sözde haşa Allah Azze ve Celle'yle bir oluyor. Evet, Allah Azze ve Celle'yle hulul ediyor vesaire. Veyahut da işte vahdet-i şuhud oluyor. Başkaları ezoterik çevreler bunu ne diyorlar? İşte yani insanın artık saf enerjiye dönüşmesi. Tam vücudu terk etmesi, saf enerji olma. O saf enerjiyle kastettikleri aklın kendisi. Anladınız? Akıl aslında o yani. Akıl mutlak bak. Aklül mutlak yani artık yani mutlak surette her şeyi idrak edebilen o akıl, o saf enerji. Kimisi de işte bu hani astral şeye geçiyor. Astral boyuta geçen işte o şeysi, ruhani cisim yani. Yani el muhim yani dünya bedeninden ayrılışı. Tamam. Bu bizim dinimize göre bu dünyada mümkün değildir. Tamam, bu ancak yani ahirette artık Allah Azze ve Celle yani seni orada cennette hakiki suretin üzerinden seni orada yaşatacaktır. Ama bu dünyada bundan soyutlanmak mümkün değildir. Tamam, yani gaybı bilmenin de bir sınırı var. Tamam, bu gaybı bilmemiz senin akıl mutlak surete gaybı ulaşma bu derecede gaybı ulaşmaya muktedir değildir. Velev ki akıl birçok çetin meseleler ulaşabilecek bir kudrete sahip olsa da. Dediğim gibi yani hep onu söylüyorum ama yani demiri uçurtmak basit bir şey değil kardeşler. Tam demiri uçurtmak. Hakikaten yani bu büyü yani. Aslında bu büyü dersin. Ama büyü değil. Bu akli. Yani aklınla ne diyorsun? Demirin uçmasını sağlıyorsun. Veyahut da demirin suda yüzmesini sağlıyorsun. Hatta sadece senin semanda uçmuyor. Hatta bunu daha da uzak yerlere kadar uçurabiliyorsun. Uzaya kadar yükseltebiliyorsun. Uzayda aylarca tutabiliyorsun. Sonra oradan da aylar sonra yine yeryüzüne indirebiliyorsun. Yani bu ciddi yani akli yani ciddi bir güç. Allah'ın azim insanı verdiği akıl çok ciddi bir. Biz sadece şimdi şey boyutundan ben meseleye bakıyorum. Bir de bu yani aklın beraber çalıştığı başka şeyler de var. Onunla aklın çok farklı boyutlara yükselmesi de mümkün. Ya bunları niye anlatıyorum? Çünkü şimdi bu nübüvvet meselesi cidden biraz müşkil. Tamam. Akıllar oldu ki saat kaç? Tamam, çünkü bu nübüvvet meselesi cidden biraz yani müşkil ne manada İbn-i Haldun'la rahmetullah bana göre Allah-u Alim yani İbn-i Haldun'u anlayamıyorlar pek. Tamam. Dolayısıyla kimisi İbn-i Haldun'u Darvincilere nispet eder. Yani evrimci olarak vasıflandırır ki şüphesiz evrimcidir bir manada. Hepimiz bir yerde evrimciyiz yani. Çünkü neticede hepimiz yani onu müşahede ediyoruz. Değil mi? Yani sen şuraya koy yani bir yumurta mesela. Yumurtanın içerisinde civciv var mı? Nereden geldi? Civciv nereden geldi? Yumurtanın içerisinde civciv yok. Ama oradan civciv çıkıyor. Ha, belirli şartları meydana getirdiğin zaman o şartlar altında o sıvıdan bak kemik, et, işte sinir vesaireden oluşmuş, tüylerden oluşmuş olan bir hayvan ortaya çıkıyor. Tamam, onu orada yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Ama Allah Azze ve Celle oraya yani suyu alıp da civciv mi yerleştirdi haşa? Hayır. İşte bu bahsettiğimiz mesele bu yani ilahi bu halk etme kudreti bu. Allah Azze ve Celle sebepleri öyle yaratmıştır ki, öyle tayin etmiştir ki o sebepler bütünlüğü içerisinde o netice meydana geliyor. Bak aynı yumurtayı sen o belirli bir sıcaklıkta o ışığın altına koymadığın zaman yiyorsun. O bak o yumurtayı sen işte belirli bir sıcaklıkta işte şu ışık altına koyduğun zaman ne diyor orada? Belli bir müddet sonra oradan civciv çıkıyor. Aynı yumurtayı sen sıcak suya attığın zaman 5 dakika sonra civciv çıkmıyor. Oradan haşlamış yumurta çıkıyor. Onu da yiyorsun. Anladınız? E bak bunları müşahede ediyoruz. Bir şey bir şey daha bir şeyden bir şey meydana geliyor. Tamam, o ondan varıyor, ondan var ediyor, müşahede ediyor. Elbette hepimiz bir yerde evrimciyiz yani bu manada, ama Darwin'in dediği gibi ve bu pozitifçilerin dediği gibi, yani bu önce buydu sonra bu oldu. Onların dediği evrim bu. Tamam, bu buydu sonra yağmur yağdı bu oldu. Öyle diyorlar bu. Elbette batıl. İnsan diye bir şey yoktu. Allah yani var olan işte yani zaman meydana geldi, patlama oldu. Patlamadan işte şu oldu, bu oldu derken oradan balıklar oldu. Balıklar karaya çıktı. Karadan yürümeye başladılar. Ayakları çıktı. Şu oldu, ondan sonra ayağa kalktı. Önce maymun oldu. Ondan sonra maymundan ayağa kalktı. İşte ayağa kalkınca uzağı görmeye başladı vesaire. İşte yani o idrakı itibariyle alanı genişledi. Ondan sonra da yavaş yavaş yani insana doğru evrildi. Yani esasında insan diye bir şey yoktu. İnsan yavaş yavaş meydana geldi. Bu elbette bu küfür. Yani bunu kimse kabul et, yani hiçbir Müslüman kabul edemez. Ama işte o bahsettiğim manada evrim, bu müşahede ettiğimiz bir şey. Tam sen bak önce bir tohumu alıyorsun, çekirdek. Sonra onu toprağa koyuyorsun. Üzerine su döküyorsun. Sonra o çekirdekten şeyiyle bir şeyler hareket etmeye başlıyor. Oradan yavaş yavaş bir şey çıkıyor. Ondan sonra toprağın üzerine çıkıyor, filizleniyor. Ondan sonra önce bir yeşil, hafif, zayıf gittikçe güçleniyor. Ondan sonra ayağa kalkıyor. O gövdesi oluşuyor, sertleşiyor. Yapraklarını genişletiyor, kolları açıyor. Ondan sonra o büyüdükçe bir bakıyorsun ki o evvelinde şey olan, küçük bir çekirdek olan daha sonra bakmışsın sana elma vermiş. Nereden geldi bu elma? Çekirdekten mi çıktı? Evet, çekirdekten çıktı. İlahi kudret, ilahi emir bak orada işliyor. Ama o elma çekirdeğin içinde miydi? Hayır, ama içindeydi işte. İşte o bütün o Allah'ın Azze ve Celle'nin yaratması kudreti. O sistem, o nizam. Burada bahsettiğin nizam o. Onun için biz işte yani onu diyebiliyoruz. Mesela şu burayı ben elma çekirdeği koydum. Buradan elma ağacı çıkar. Yani ben o çekirdeği koyduğum zaman buradan üzüm ağacı çıkar mı? Çıkmaz. Ya hoca sen gaybden mi haber veriyorsun? Gayb yani sen bunu gayb olarak isimlendir. Evet, gaybden haber veriyoruz. Buradan üzüm çıkmaz. Buradan elma çıkar çıksa. O da çıkacağını bilmiyoruz yani o gayb. Çıkar çıkmaz mı Allah'u alim. Ama çıkarsa elma çıkar. Ha buna müdahale edecek bir kudret var mı? Ha? Yani o elma çekirdeğinden üzüm ağacı çıkarabilen var mı? Var. Kim? Allah Azze. Allah Azze ve Celle. Bu kudrete sahip sadece Allah'tır. Onun dışında mahlukatın böyle bir kudreti var mı? Yok. Peki hele birisi girip iddia ederse ben elma çekirdeğinden üzüm çıkarım derse nedir? Yalancıdır. Yalancıdır. Tamam, yalancıdır. Ha buna ancak tek müstesna ne bak? Tek müstesna Allah'ın Azze ve Celle'nin gönderdiği Nebi. Elçisi. Onun mucizesi olur. O şimdi bir elma çekirdeğinden üzüm ağacı çıkarırsa ve biz bunu gördük. Yani o zaman diyeceğiz ya nasıl bu? Nasıl? Bu mümkün değil yani. Bu aslında olmaması lazım böyle bir şey. Olmuşsa o zaman sadık. O zaman gerçekten onun böyle bir kudreti var. Bu da tabii diğer şeylerle beraber gelecek. O kendisine çağırmıyor ki. O bana çalışın, bana para getirin, bana bakın, beni patron yapın, beni başınıza seçin. Öyle bir derdi yok ki. O bak böyle mucize gösteriyor ve aslen bütün insanların başına geçebilecek bir kudrete sahip böyle bir şeyle. Ama kendisini çağırmıyor. Diyor ki Allah'a kul olun. Ha işte bak tamam o hak. Ha bu nebi. Ama şimdi böyle birisi böyle bir farz edelim böyle bir sihirle böyle bir büyüyle sana gelse. Sonra dese ki bak ben Rabbinim bana kulluk et. O zaman ha, bir şeytan olduğu ortaya çıkıyor. Net olur. Belli. Yoksa buna benzer yani şeyler, buna benzer şeyleri Deccal gösterecek. Değil mi? Buna benzer şeyler yani Deccal ne diyecek? Bak ölüyü diriltecek. Yani ölüyü diriltmek Ancak ilahi kudret buna yeter. Onun için bak o İsa'nın aleyhissalatü vesselam bir mucizesiydi, bir deliliydi ölüyü diriltmek. E şimdi Deccal de gelecek, ölüyü diriltecek ama biz biliyoruz son Resul Muhammed aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bunu yani nebi olamaz bir. İkincisi zaten onun nübüvvet iddiası da yok. Rububiyet iddiası var. E bizim Rabbimiz işte o haberde geldiği gibi işte tek gözlü veya işte bir gözü patlak vesaire olmaz. İnsan suretinde hiç girmez. Dolayısıyla malum ki bu yalancı. Dolayısıyla bak senin yani senin habere bağlılığın, İslam şeriatına bağlılığın seni koruyacak. Yoksa yani uzaya çıkmış olman, kuantum fizikçi olman vesaire vesaire bunlar değil. Veyahut da böyle Kur'an yani mealcilik yapman, işte hadisleri inkar etmen vesaire bunlar seni Deccal'ın fitnesinden korumayacak. İslam şeriatına yani itaat. Tamam. Neredeydik? Dedik. Ha, bu mutlak akıl. Tamam, mutlak akıl. İnsanın doğru olan o. İnsanın yani ulaşabileceği şey değildir. Dediği gibi Allah alimul gayb. Ve la yudhiru ala gaybihi ahada. Alimul gayb. O gaybı bilen odur. Ve la yudhiru ala gaybihi ahada. Kimseyi gaybını, kimseye gaybını açmaz. İlla men irtede min rasul. Ancak kim müstesna? Rasul. Hoşnut oldu. İlla men irtede min rasul. Ama onda ne der? Fe ene yesluku beyne yedeyhi ve min halfi rasada. Onun da önünden ve arkasından ne der? Bir gözetici gönderir. Çünkü ona gaybını açmış. Yani ilahi gaybın, gayba muhatap olmak basit bir mesele değil. Kardeş işte daha son derslerde bahsettiğimiz gibi Resulullah'ın enbiya vahiy alıyor ama o vahiy böyle oturduğu ya da değil yani. O vahiye muhatap olmak çetin bir iş. Tam bu aynı yani düşün bu senin yani böyle çok hassas bazı aletler vardır. Çok hassas. Yani sen onlarla çok hassas bir muamelede bulunman lazım. Sen eğer onlara kaba davranırsan hemen ne diyor? An itibariyle bozuluyor. Bu da çok hassas bir şey yani. Yani sen yani vahye muhatap olmak demek çok ciddi bir hassasiyet ister. Senin herhangi bir yamukluğunu kaldırmaz. Dolayısıyla tamam, dolayısıyla enbiya haricinde kimse de vahiy almaz. Vahiy yani bu bizim anladığımız surette vahiy. Ha, ilham evet. Tam ilham evet. O ilhama da işte ilhama da kabil olmak için insanın ciddi manada bir olgunluğa ihtiyacı var yani. Ha, o işte olgunluk da işte neyle meydana geliyor? Bu bahsettiğimiz konu ile. Tam yani aklın güçlenmesi, akıllı idrakın güçlenmesi ama akli idrak neye dayalı? Hangi neye dayalı bu akli idrak? Kur'an ve sünnete. Kur'an ve sünnete. Tamam yani anlaşıldı mı konu yoksa? Anlaşılmadıysa ne zaman faydası yok. Anlaşıldı. O senin o akli idrakın Kur'an ve sünnete dayanması lazım. Kur'an ve sünnete dayalı olan idrak seni çok yüksek seviyelerde yükseltebilir. Yani meleki bir seviye. Çünkü konumuz o olacak. Çünkü İbn Haldun'un söylediği söz nedir? O diyecek ki insan ne edebilir? İnsan meleki seviye yükselebilir. Onun evrim yani evrimleştiği o. Tamam. Bu nebilerden gayrısı. Çünkü İbn Haldun'a göre nebilerin o özelliği fıtridir. Tamam yani Allah Azze ve Celle onu öyle yaratmış. Yani vahye kabil yaratmış. Yaratılışı öyle yani. Ama enbiyanın haricindekiler bunlar zaten vahye kabil değiller. Yaratışları bunu kabul etmiyor. Ağır gelir yani vahiy. Ama ne edebilirler? İşte yüksek seviyeler yani meleki bir seviye yükselebilirler. Melek olurlar değil. Tamam işte burada yanlış anlıyorlar. İbn Haldun demiyor melek olur insan. İnsan farklı bir yaratılış, melek farklı bir yaratılış. Tamam ama meleğin temsil ettiği bir yaratılış var. Nasıl ki insan hani meleki bir seviye yükselebileceği gibi şeytani bir seviyede alçalabilir. Bak ikisine de müsait insan. O bir alçalma bak. O da yani önemli bir bahis. O bir alçalma, bir ağırlık. O nefsi, şehvani duyguların ağır basması. Tamam ama meleki varlık nedir? Hafiftir. O yani yükselir, yükseliş. Dolayısıyla yükseldikçe ne eder? Eşya hafifler. Hatta uzayda yer çekimi yoktur. Orada mutlak sureti hafiftir. Tam insanın gelişmesi de böyle. İnsandaki hayvani duygular, hayvani yönü ağır yani güçlü olduğu zaman ağır basar. Ağırdır yani. Harekete geçiremezsin. Ama işte o yani maneviyatı maneviyatı güçlendikçe nedir? Hafifler. İnsan hafifler. Çıldı. Bu aynı şey gibi yani. Mesela düşünün bir bitki. Bitkinin en ağır kısmı neresidir? Kökleri. Sonra bak köklerden sonra ama en faydalı yönü neresidir? O yaprakları veyahut da işte meyvesi o yani çiçekleri, çiçeğin içerisindeki polenler. Tamam, en faydalı yer. Bak o en hafifi, o en yüksekte. En ağır o kök, işte ondan sonra onun şeysi, gövdesi ve yükseldikçe hafifler. Yaprakları daha hafiftir. Yaprakların üzerindeki yapraklar daha hafif, daha yeşildir, daha tazedir. Ve en üst kısmında çiçeğidir. En hafifi de odur, çiçeğidir. En faydalı da odur. İnsan da böyle yani. Yani maneviyatı arttıkça hafifler. Ondan sonra tutamazsın artık. Gitmek ister. Sonra bir gün elinden kaçıp gider. Tamam. Burada bırakalım inşallah. İsterseniz şeye giriş yapabiliriz namazdan sonra. Ama yani girersek sizi yoracak. Girersek yoracak. Yani. Tamam. Subhaneke Allahumma ve hamdike eşhedü en la ilahe illa ente.